Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayemi seslendireceğim. Hikayenin adı Pişmanlık. Keyifli dinlemeler. Pişmanlık. O zamanlar 7-8 yaşlarında küçük bir çocuktum. 2 kere 2'yi çarptığımda 4'e ulaşabiliyordum. Bir yere gidince evi bulabilecek kadar zeki, kendim düşünce ağlamamak gerektiğini anlayamayacak şekilde aptal, annem işe gittiği günler, o dönene kadar sürekli olarak kendi kendime her şeyi dert edecek kadar korkak, biraz da budalaydım. İlk aklımın erdiği günü hatırlamam. Ancak ilk hayat tecrübemi anımsayabiliyorum. Evimiz 2 katlıydı. Alt katı ineklerimizi beslemekte kullanıyor ve biz 2. katta oturuyorduk. Merdivenlerden tırmanınca karşınıza, boyası atmış, yer yer güvelerin saldırısıyla harap olmuş, kolu bilmem ne zamanlarda oluşan bir hata sonucu yerinden kopmuş ve durumu kurtarmak için acemi bir ustanın bağladığı teli çekmek suretiyle açılan ahşap bir kapı geliyordu önünüze. Bu kapıyı hafifçe aralayıp içeriye başınızı uzattığınızda oldukça farklı bir eski zaman yapısını andıran bir dizi koridor ve odalar görmek mümkün olabilirdi. Aynı kişi içeriye girdiğinde solda bir kapı ile karşılaşır ve onu açınca bir odaya girer. Hayır, o kişi oraya girmez de düz devam ederse geniş salona, daha da içerilere yürürse sağlı sollu 2 kapıya daha rast gelir. Sağdaki kapı anne ve babamın yatak odasına, soldaki ise kardeşimle ortak kullandığımız odaya açılır. Bu odada başladı benim çocukluğum. Dünyaya gözümü açtığım ve dünyadaki ilk gördüğüm varlıklar işte bu odada olanlardan ibaretti. Odada birbirinden bağımsız 2 yer yatağı vardı. İlk girişte direkt karşıya bakınca görünen yatak kardeşimin, onun solunda kalan divandan bozma yatak ise benimdir. Yatağımın tam karşısında ne işe yaradığını asla anlayamadığım bir masa, onun solunda bir sehpa ve üzerinde içinde asla bir çiçek görmek nasip olmayan bir vazo bulunurdu. Kapının ardındaki askı elbiselerle dolu olmakla birlikte kimse o elbiseleri hatır için giyiyor değildi. Anneme hep sorardım. Anne, ne var? Bu elbiseler kimin? Annem kaşlarını çatar. Babanındı. Anne, yine ne var? Babam onları niye giymiyor? Ne bileyim ben, git kendine sor. Anne, ne var Hanızır? Ben büyüyünce giyebilir miyim onları? Giy, Allah'ın belası giy. Annemle konuşmak asla hoşuma gitmezdi. Yine de bu evi bilen ve her aradığını bulan tek kişi o olduğu için sorularıma cevap verecek başkasını bulamaz, ona sorardım. Çocukluğum ipe sapa gelmez türlü düşüncelerle geçse de kimi düşüncelerimi şimdi bile şaşırarak anımsarım. Bu bir yana nereden geliyordu bilmem, bende arkadaşlarımda göremediğim bir merak oluyordu hep. Her şeyi kafamda dağıtır, didikler ve yeniden tasarlardım. Ancak toparlamam gerektiğinde hiçbir şeyi yerli yerine denk getiremezdim. Çocuk olmak zor işti kısaca. Çok şeyler içimde ukde kaldı o sıralar. Mesela hiçbir zaman bir uçurtmam olmadı. Çünkü bana bunu yapacak birisi yoktu evde. Bir kamyonum, ne bileyim bir dozerim filan da olmadı. Ayakkabılarımızı ittire kaktıra bazı oyunlar oynardık. Ve bu oyuna da araba sürmece adını takardık. Bazen arkadaşlarım kuşlara kapan kurardı. Ben onlara katılmaz, ileriden bir yerlerden bakardım yapılanlara. Bunlarla birlikte arkadaşlarımı da pek sevmezdim. Gözünüzde canlanması için şu bilgileri vermek de elzem benim için. Evimiz köyde, tam köyün ortasında, bütün köyün çocuklarının toplanıp oyun oynadığı bir yerdeydi. O yüzden hiç yalnızlık çekmezdik kardeşimle. Kim nasıl bir oyun oynayacaksa, ne yapacaksa gelir, burada yapar veya oynardı. Biz de çoğu zaman eşlik ederdik bu çocuklara. Bizden büyük olanların oyunlarını izler, bizle yaşıt veya küçük olanlarla da benzer oyunları oynardık zaman zaman. Öte yandan ailemin maddi durumu da iyi sayılmazdı. Pek bir şeylerin sahibi de değildik bu yüzden. Öyle kepaze, öyle iç karartıcı durumlar yaşadım ki bunu şimdi bile hatırladığımda içim sızlar, ruhum daralır. Neyse, o zamanlar misket oynamaya alışmıştım. Çok sevdiğim bir oyundu bu. Böyle ellik denen bir misket olur, bundan herkesin elinde bir tane vardır. Onunla diğer misketleri vurup kazanma adına oynanan bir oyundur. Köyde bu oyunu çok iyi oynayan çocuklar vardı. Öyle böyle değil. Çok iyi oynuyorlar. Ben de bir kenarda onları izliyorum. Onlara bakarak nasıl bir yöntem, nasıl bir şekil kullanıyorlar anlamaya çalışıyorum. Bu gözlemler bir zaman sürdü böyle. Gün be gün izledim oynayanları. Bir zaman sonra kendi kendime evde ben de yöntem geliştirmeye giriştim. Öyle ki kendimce bu işin piri olduğumu düşünmeye başladım. Birkaç misketim vardı o günler. Nereden elime geçti, kim verdi bunları hatırlayamıyorum. Ama o zamanlar bunlarla başlamıştım bu oyunu oynamaya. Oyunun piri sanıyorum kendimi dedim ya, kulak asmayın. Başlangıçta, yani ne zaman elime misket geçse kaybediyordum. Bizim evin arkasında o zamanlar elma ağaçları vardı. Hatta şeftali, kayısı ağacı filan da vardı. Ben bu meyveleri topluyor, misketi olan çocuklara veriyor, karşılığında misket alıyordum. Bu meyveleri bir de onların gözünün önünde yiyordum ki ağızlarının suyu aksın, takasa yanaştıklarında az meyveyle ellerinden çok misket alabileyim. İşte dostlar, bu şekilde misket elde ediyor, bu misketlerle oynuyor, oynadıkça da kaybediyordum. Yani ne kadar üzerine pratik yapmış olsam da, gerçek oyunda durum biraz farklı oluyordu. Biraz heyecanlı oluyor ya da karşımdaki çocuktan onu yenersem bana dayak atabilir korkusuyla çekiniyor da olabilirim. Bilmiyorum. Bu şekilde bütün misketlerimi kaybedip duruyorum. Süreç içinde kaybettikçe hatalarımın farkına varmıyor da değilim. Ama bu geri bildirim öyle yavaş ki kaybedilen misketin sayısı belirsiz. Hatalarımı anlıyor, tekrar etmemek için stratejiler belirliyor, bir sonraki seferler onu yapmamaya çalışıyorum. Ama yine de pek işe yaramıyor çabalarım. Kısaca bu böyle sürdü gitti. Yazın sonuna doğru bir avuç kadar misketi anca biriktirebildim. Kış boyu evde kendi kendime, bazen küçük kardeşimle itiş kakış bu oyun üzerine pratik yapmaya devam ettim. Elimi alıştırdım, nasıl vurulur, nasıl bir açıdan atmalıyım bunların üzerine kafa yordum. Bu şekilde iyi bir misketçi olarak yazı getirmeyi başardım. Önceki yıl çocuklar bizim evin önünde nasıl kümeleşiyorlarsa o yılda yine gelmeye başladılar. Anası babası sağa sola çalışmaya giden çocuklar toplanıyordu ekseriyetle evin önünde ve akşama kadar bağırış çağırış sokağa inletiyorduk. Bir kenarda ip atlayan kızlar, öte yanda çelik çomak oynayan delikanlılar, çaprazdaki arsada patlak bir topla futbola benzeyen bir şey oynayan çocuklar, uçak uçuran, koşan, zıplayan, ebeleme söbeleme oynayan daha niceleri. Bu keşmekeşin kıyısında bir tarafta misket oynayanları izlemeye odaklanmaya çalışan ben. Tabii kendime haksızlık etmeyeyim. Hep öyle izlemiyorum. Bazen ben de oynuyorum onlarla. Kaybettiğim ve misketim kalmadığı zaman gidip arkadan meyve çalıyorum bahçemizden. Onlarla misket takası yapıyorum falan. Bu böyle günlerce sürdü. Yanılmıyorsam yazın ortalarına doğru tamamen ehlileştim. Artık attığımı vuruyor, herkesten misket kazanıyordum. Kazandıklarımı onların sahibi olduğu başka başka şeylerle takas ediyor ya da biriktiriyordum. Sanki benimle ortak olup oyuna girerek oynamak isteyen çocukların gözünde gitgide ilahlaşıyordum. O kadar çok çocuğu üttüm ki o sıralar, deyim yerindeyse kendimi bir halt sanmaya başladım. Ta o derece. Ama bu devran böyle sürmezdi elbette. Günlerden bir gün bir şey oldu. Bizim evin çaprazında oturan bir çocuk vardı. Adı Hakan. Biz ona türlü iğrençlikte sözler söylerdik. Mesela, Hakan, Hakan, açılmış bak arkan gibi. Tabii bu en masum olanı. Daima alay konusuydu aramızda. Üzerine gider, hakaret eder, ona söveriz. Ama o hiç kızmazdı bunlara. Biz haykıra hönküre gülerken ona, o da katılır bize, hep birlikte gülerdik. Bu çocuğun babası da yoktu. Bir zamanlar çalışmak için köyden gitmişti. Gidiş o gidiş, bir daha dönmemişti. Hakkında bilinen son şey buydu. Öldü mü, başka bir yerlerde yeni bir hayata yelken mi açtı, muamma. Biraz da bundan, yani onun öksüz oluşundan olsa gerek, bu çocuk herkes tarafından itilen kakılan bir tip olmuştu. İşin garibi, o çocuk halimizde sorgulayamıyordum bu yaptıklarımızı. Herkes öyle yapınca ben de yapıyor, çocuğu yerden yere vuruyor, onunla tam performans dalgamı geçiyordum. Bu yaptıklarım doğru mu, yanlış mı, yanlışsa doğrusu ne bilmiyordum. Ahlaki değer, etik davranış, şu, bu, hak getire. Çocuğun hakkında fikrimiz de yok üstelik. Yaşıtız, akranız, yapmamalıyız, bu kötü, ayıp vesaire demeden çocuğu şekilden şekle sokuyoruz akşamlara kadar. Hele kenarlarda, köşelerde oyun oynayan, çocukları gözetleyen, ezik olarak etiketlediğimiz bu Hakan üstüne üstlük acınası derecede yoksuldu. Baba desen yok, para pul desen yok, okula gider okul malzemesi yok, oyun oynamaya gelir oyuncağı. Kısaca hiçbir şey yok. Günlerden bir gün bir şey oldu. Anlattığım bu hikayeye konu olan mevzular sökün etti. Ve bu Hakan nereden eline geçirdiyse bir çift misketle çıktı geldi. Birileriyle misket oynamaya, işin ilginci, kazanmaya başladı. Öyle iyi oynuyor, öyle çok kazanıyordu ki kısa zamanda bir sürü misketi oldu. Ona çok gıcık kapmaya başladım o sırada. Misket konusunda ne süksem varsa elimden alıverdi gibi geldi bana. Ölümüne nefret ettim ondan. Ve bu nefretin sebebini çok düşündüm yıllar sonra. Ne gereği vardı onca hıncın diye çok geçirdim içimden. Ve şu soruca vardım. Birisi, mesela bir şeyleri kazanınca, bir şeylerin sahibi olunca ne yapar? Böbürlenmeye başlar. Hemen, tabii işte ben yapıyorum ama kimse yapamıyor. Bu işte benim. Görünüz, bakınız bana. İşte burada, tam da buradayım moduna girer. Sanki misket vurmak matah bir başarıymış gibi ne yapacağını şaşırır o anda. Bir havalanma, bir heyecanlanma başlar ki değmeyin keyfine. Ama işte bu haller Hakan'da yok. Yok. Çok kazanıyor, herkesi yoluyor, milletin elindeki dürümünü dahi götürüyor, onların varlarını yoklarını kazandığı misketlerle takas ediyor ama bu esnada hiçbir böbürlenmenin, kibirlenmenin zerresi olmuyor yüzünde. Bak ben vuruyorum, ben kazanıyorum, sizi sinirden zıplatıyorum diye hiçbir büyüklenme göstermiyor. Sanki sıradan bir şeymiş gibi yaptığı, sadece öyle gülümsüyor karşımızda. Sanıyorum beni kızdırmaya başlayan, öfkeden deli eden onun bu haliydi. Öyle ya, biz de çocuğuz, o da çocuk. Biz bir misketle rakibin misketinin alnına vurunca, ''Yaşa, süper, harbi olay bu, tamam, harika oluyor.'' diye anırırken, onda böyle bir şey yok. Yok. Misket kaybedince de, yine bizdeki gibi, ''Vay anasına, ya nasıl vurdu ya, tam bir balsın ya, ulan bizdeki de ne enayilik, adama al deyip misketimizi verdik, aptallık bizde, vay be şu, vay be bu.'' demiyordu. Öfkelenme, kızgınlık, kırgınlık belirtileri de yoktu kaybettiğinde. Kaybettiğinde sadece kaybetmiş oluyor, kazandığında nasıl herhangi bir duygu belirtisi göstermeden kazandığını cebine indiriyorsa, kaybettiğinde de aynı şekilde cebinden bir misket çıkarıp al diyerek veriyor veya ellik misketim senindir diyor geçiyordu. Oysa bize ya da bana göre bu tam bir saçmalıktı. Yahu böyle bir şey olabilir miydi? Ne diye bizim gibi duygularını saçmıyordu ortalığa? Kazanınca sevinip, kaybedince kendinden geçmiyordu. Onda fazla, bizde eksik olan neydi? Bu ne rahat bir Allah'ın belası çocuktu böyle. Delirmek işten bile değildi. Bir sabah yine annem birilerine ekin biçmeye gitti. Çocuklar aşağıda toplanmaya başlamışlardı. Ben de onların yanına indim. Her gün yaptığım gibi önce sağı solu kesmeye, toplanan çocuklar ne oynayacaklar izlemeye başladım. Gün tepeye tırmanırken güç bela birini bulup iki misketini üttüm. Diğer çocuklar onların misketini sık sık kazandığım için benle oynamıyorlardı artık. Ne diller döktüysem de başka rakip bulamadım kendime. Ben de komşu evin bahçe duvarına tüneyip misket oynayanları izlemeye başladım. Tam o anda geldi Hakan. O da az ötede durup oynayanları izlemeye başladı. Oynayanların oyunu bitince benle oyna ya da hadi seninle oynayalım diyenlerle oynamaya başladı. Oyunlar bittikçe kazanıyor, kazandıkça kazanıyor, kıyasıya misket sahibi oluyordu yine. Bir süre sonra herkesin misketini kazandı. Oradaki çocuklardan bir tanesi bana, ''Hadi'' dedi, Biraz da sen oyna Hakan ile. Hakan ile. Hakan ile demişti. Oysa eskiden Hakan'ın adını anan birisi, sözün önüne ya da arkasına bir lakap takmadan bitirmezdi cümlesini. Ne oluyordu? Ezik Hakan yeni bir statü mü kazanıyordu yoksa? Oh hayır, hayır. Olamazdı bu. Hele de benim açımdan asla kabul edilemezdi. Öfkeden delirecektim. Oysa Hakan'la oynamamı isteyen çocuk için benim duygularım anlamsızdı. O beni Hakan ile rakip yapmaya çalışıyordu. Orada, oracıkta başımda bekliyor, benimle Hakan arasında yapılacak bir maçın zevkini hayal ediyordu. Ya da hayal ediyor olmalıydı. Bir süre sonra oynayamayacağım yönünde itiraz ettim. Bir yandan da böbürleniyordum. Ben onunla oynar mıyım hiç filan diye. Oysa istemesem de aklımın gizli bir yerinde beliren Hakan'ın oynayış şekli ve attığını vuruşu dikliyordu gözlerimin önüne. Ama yine de her türlü yenerim ben bunu modundaydım. Yani oyunu dün oynamaya başlayan bu tip ne yapabilir ki bana? Ben havada karada kazanırım, şakkadanak vururum attığımı vesaire diye avunuyordum belli belirsiz. Bu sırada ilkin bana oyna diyen çocuğun yanında 3-5 kişi daha oluştu. Bunlar beni gazlamaya başladı. Hadi oyna da görelim boyunun ölçüsünü. Hadi kim kimi kazıklayacak bakalım, kim kimi yolacak anlayalım diyorlardı. Yok dedim çekingen ama net bir tavırla. Oynamayacağım dedim. Oynayacaksanız siz oynayın. Benden bu kadar. Ve de oynamadım o gün. Hatta o günden sonra evimizin arka bahçesinde oynadım, gitmedim yanlarına. Böyle birkaç gün geçti. Arkamdan korkak, Hakan'dan kaçıyor diyenleri duydum. Yine de sallamadım pek. Bir akşam ezandan hemen sonra aşağıda, penceremizin tam altında bir başına elindeki bir kazıkla toprağı karıştırırken gördüm Hakan'ı. Camdan sarkıp iri bir balgam savurmamak için güç tuttum kendimi. Ama yine de aşağı inmeden de edemedim. Yanına gittim Hakan'ın. Bana bakarak kazığı yere sürtmeye devam ediyordu. Beni günlerdir bilinçaltımda biriken bir düşünce getirmişti oraya. Bir iki, nasılsın, ne yapıyorsun dedik birbirimize. Sonra aniden dedim ki, hadi Hakan, seninle misket oynayalım. Yavaşça ayağa kalktı Hakan. Gözlerini gözlerime dikti ve tamam dedi. Sadece bu kadar. Hiç, acaba hangi mantıkla bunu söylüyor? Bu geçen gün oynamamıştı benimle. Şimdi oynamak istemesi nereden çıktı demeden tak diye cebinden iki tane misket çıkardı. Bir tanesini yere dikti, ardından gitti, çizgi çekti öteye. Benim cebimde bir cep dolusu misket vardı. Yani o yaştaki bir çocuğun cebinin büyüklüğünü ve derinliğini düşünürsek cebimde 40-50 misket olmalıydı. Elimi daldırdım cebime. Bir ellik misket, bir de normal misket çıkardım içinden. Birini ben de Hakan'ın misketinin yanına bıraktım. Ardından çizgiye doğru ellik misketimi atarak oyuna başladım. İlk iki misketi yarım dakikada üttürdüm. İki daha çıkardım. Onların gidişi ilkinden de kısa sürdü. İki daha çıkardım. İki daha, iki daha derken elimi cebime son soktuğumda baktım ki bir tane misket kalmış. Bir tane de elliyim. Son iki misket bu. Bunu da kazandı Hakan. Hırslanıyorum. Hırslandıkça kızıyor, kızdıkça hırslanıyorum. Bu arada saat ilerlemiş bayağı. Annem çağırdı beni. Dişlerim çatır çutur ederek eve yollandım. Hakan ise bir cep dolusu misketimi aldı götürdü eve. Ertesi gün gündüz yanına sokuldum Hakan'ın. Akşam yine gel, ikimiz yine oynayacağız dedim. Bir şekilde ben kaybettiğim o bir cep dolusu misketimi geri almalıydım. Öyle düşünüyordum. Bu düşüncelerle gün bitti, akşam oldu. Yemekten sonra yine pencerede Hakan'ın gelmesini gözlemeye başladım. Nihayet Hakan göründü. Eskiden kazanıp da biriktirdiğim bir poşet misketim vardı. Onun içinden bir cebimi dolduracak kadar aldım. Poşetin kalanını da aşağı inerken merdivenin bir kenarına sakladım. Cebimdekileri kaybedecek olursam gelir, bunu alırım diye düşünüyordum. Çünkü eve misket almaya gidersem annem geriye yollamayabilirdi. Geldim Hakan'ın yanına. Hiç konuşmadan cebimden iki misket çıkardım, ve birini yere dikerek diğerini ilerideki çizgiye attım. Aynısını Hakan da yaptı. 1, 3, 5 derken benim cep boşalmaya, Hakan'ın cep ise kabarmaya başladı. Kısa sürede bu misketler de gitti. Hırstan, nefretten titriyordum. Vakit ilerleyerekten koşarak gittim. Misket poşetini sakladığım yerden alıp getirdim. Yeniden oynamaya başladık. Bir saat olmadan poşet de gitti. Yani poşet kelimenin tam anlamıyla gitti. Hakan ceplerindeki misketleri o poşete doldurmaya başladı. Nasıl oldu? Ne oluyor demeden sıfırı tüketivermiştim. Gözlerim yaşarıyor, belki de nefretten kızarıyordu. Oracıkta durmuş, Hakan'ı nasıl boğazlamak gerektiğini düşünmeye başlamıştım. Aslında oyunu bir yerde bırakmayı düşünmüştüm. Ama arada benim de kazandığım olmuş, 3 kazandıysam 5, 5 kazandıysam 15 kaybetmiştim. Kazanmaya olan inancım ortaya çıktıkça daha fazlasını kaptırmıştım. Tıpkı bir kumar gibiydi bu. Belki de bu yüzden bile bile sonuna kadar gittim. Bile bile tüm servetimi kaybettim. Neticede benim poşet artık Hakan'ın elindeydi. İçimden şöyle geçiriyordum. Poşet gitti, olay bitti. Bu arada zaman da epey ilerlemiş olmalıydı. Annem her an beni çağırabilirdi. Tam içimden, "Yahu dünyanın sonu değil ya, yarın yeniden başlar, yine kazanırım." diye geçiriyorken, "Bu karşımda sırıtmasın mı?" İşte tam o anda bende film koptu ve mızıkçı bir çocuk gibi kaybettiğim poşeti almak üzere Hakan'ın üzerine saldırdım. Bir yandan da "Ver misketlerimi!" diye bağırıyordum. "Ver ulan! Benim onlar! Hepsi benim! Ver!" Hakan neye uğradığını şaşırdı o anda. Deliriyorum sandı. Bir eliyle misketlerini arkasına saklarken diğer eliyle bana engel olmaya çalışıyordu. Bense daha yüksek sesle bağırmaya, onu itekleyip kakaklamaya başladım. Aramızda bir boğuşmadır sürüyordu. Öfkeli köpekler gibiydik. Derken de yere yuvarlandık. Hakan düşerken misket poşetini de düşürmüş, misketler sağa sola saçılmıştı. Can havliyle misketleri toplamaya başladım. Boğuşurken sokak lambasının yanından uzaklaşmış, bizim evin avlusuna, karanlığa doğru gitmiştik farkında olmadan. Bu yüzden misketleri zor seçiyordum o zayıf ışıkta. Hakan üzerime atıldı yeniden. Bu defa o, "Misketlerimi ver!" diye bağırmaya başladı. Öyle hınçla gelmişti ki ben tekrar yere yuvarlandım. Ve kalkarken de elime geçen el kadar bir taş parçasını Hakan'ın kafasına indirdim. Çocuktan dehşet verici bir çığlık koptu ve avludan çıkarak sokak lambasına doğru koştu o an. Kafasından kan boşanıyordu. Çocuğun feryadını duyan annesi koştu geldi sese. Bense avlunun derinliklerine kaçıp saklandım. Kadın oğlunu alıp götürdü. Çocuk ağlamaları arasında "Misket, orada, orada, misketimi çaldı!" filan dese de kadın dinlemedi hiç. Bir süre beddua sesleri yankılandı sokakta. Ben bu kargaşanın dinmesiyle saklandığım delikten çıkıp saçılan misketleri topladım. Sonra da aceleyle eve çıktım. Annemle holde karşılaştık. Dışarıdan gelen bağırışları sordu bana. Ben de "Hakan'la kavga ettik" dedim. Annem uykulu gözlerle yüzüme bakarak o felsefi sözü mırıldandı. "İyi bok yediniz." Annesi o günden sonra Hakan'ı bizim evin oraya hiç yollamadı. Hakan bir daha hiç gelmedi. Biz yine sabahları toplandık bizim evin önünde. Çığlık ata bağıra oyunlar oynadık. Ben yine misket kazandım. Poşetimi büyüttüm. Aradan bu ayar bir ay kadar geçti. Okullar başladı. Biz okula gidip geliyoruz. Ama Hakan gelmiyor okula. Oysa aynı sınıfa gidiyorduk onunla. Acaba ne olmuştu? Neden gelmiyordu Hakan okula? Ertesi gün de gelmedi. Ondan sonraki günlerde de. Bir ay kadar sonra duyduk ki Hakan hastalanmış. Beyninde habis bir ur varmış. Ameliyat olacakmış. Ben bu haberi alınca düşünmeye başladım. Acaba benim vurduğum taştan dolayı mı hastalanmıştı Hakan? Beynindeki o şeye ben mi sebep olmuştum? Beni büyük bir korku sarmıştı. Eğer Hakan o taşla hastalandı ve bu taşı benim vurduğum ortaya çıktıysa yakında beni jandarma almaya gelebilirdi. Çünkü böyle bir kavga sonucu köyden birini bir zamanlar alıp götürmüştü jandarmalar. Aman Allah'ım! Oh hayır! Beni yoksa cezaevine mi atacaklardı? O filmlerdeki gibi zindanlarda mı kalacaktım? Cüneyt Arkın'ın filmindeki gibi tepeden bir ekmek parçası mı atacaklardı bana da? Çok acayip düşünceler yığılıyordu beynime. İçim içimi yiyordu durmadan. Bu ruh hali içinde biraz daha zaman geçti. Bir akşam vaktiydi. Evde oturmuş, annemin pişirdiği çorbayı tabağıma doldurmasını bekliyordum. Bunu da bu kadar detaylı çocuk halinde nereden bileceksin diye soracak olursanız şöyle anlatacağım. Haber bize geldiğinde sofrada bunu yiyorduk. Hani bazı olaylar, o olaylar içinde bazı derin ve katı bağlantılar vardır. O bağlantıyla olay aynı ana denk geldiğinde hafızanın bir kenarına kazınır o kötü an. Olay her hatırlandığında o kötü anın yaşandığı görüntüler de gelir ya akla. Her şeyi tüm yalınlığıyla hatırlarsın. Yani orada, o an için gözünün önünde ne varsa tamamı zınk diye beynine kazınır. Bu da öyle bir şeydi işte. O yüzden bu kadar net hatırlıyordum. Hatta soğan vardı sininin üzerinde. Ekmek vardı, turp vardı. Soba yanıyordu gürül gürül. Üstünde güğüm kaynıyordu. İçerinin atmosferi tam da bu şekilde, sönük, sarı bir ışığın altında titreşip duruyordu. Evet, Hakan ölmüştü. Ameliyat dahi olamadan çekip gitmişti aramızdan. Annesi ağlamaktan perişan haldeymiş. Ertesi gün cenazesini getireceklermiş. Eve, bize haberi getiren kadın böyle anlatıyordu. Hayatım boyunca gerçekten türlü acılar yaşadım. Türlü sıkıntılar çektim. Türlü kötülükler gördüm. Hissettiğim, bunun gibi tarifsiz acılar sayılıdır. Ne yapacağımı bilemedim o an. Kaşık elimde kala kaldım. Ağlayacağım, ağlayamıyorum. Üzüleceğim, üzülemiyorum. Bir şey söyleyeceğim, ağzımdan tek kelime çıkmıyor. Öyle kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Gece boyu da düşündüm. Ama niye düşündüm, neyi düşündüm, niyetim veya amacım neydi, neyin muhasebesini ya da muhakemesini yapıyordum, hatırlayamıyorum. Düşündüm sadece. Üzgün bir şekilde düşündüm. Ertesi gün öğle zamanı yemek yemek için eve geldiğimde Hakanların evlerinin önündeki kalabalığı gördüm. Anladım. Getirmişlerdi cenazeyi. Elim ayağım titreyerek ben de gittim, kalabalığın arasına karıştım. Yemeği filan unutmuştum. Kim böyle bir anda yemeği düşünürdü ki zaten? Yıkılacak gibi ve ezik ve çaresiz ve kimsesiz hissettim bir an kendimi. Darmadağın olmuştum kısaca. Neticede o gün İkindi namazında gömmüşler Hakan'ı. Gömülme esnasında ben okuldaydım. Okulun son ders zili çaldığında fırladım dışarıya. Kalabalık erkek topluluğu mezarlıktan dönüyordu. Zaten mezarlık bizim okulun öte yanındaki tepeye yapılmıştı. Öğleyin okul çıkışı Hakan'ın yanına uğramayı kurmuştum kafamda. O yüzden hazırlıklıydım. Okul bahçesinden çıkar çıkmaz yönümü mezarlığa çevirmiştim. Bana doğru gelen köylü adamları ikiye yararak mezarlığa ulaştım. Taze kazılmış mezarı bulmak çok da zor olmadı. Gidip mezarın başucuna bırakıverdim kendimi. Hayat çok acayip dostlar. Aramızda herhangi bir duygu, ne bileyim bir sevgi ya da başka bir bağ olmayan, hiçbir alışverişimizin olmadığı bir çocuk beni bu şekilde nasıl etkileyebilirdi? Sebebini de inanın hiç bilmiyorum hakikaten. Ama edindiğim tecrübelerden sonra fark ettim ki bazen böyle şeyler olur. Nasıl olur bilmiyorum ama olur. Oluyor. Çünkü oldu. Bu lanet insanlığın üzerine yapışlı bir leke sanki. O kadar yaralayıcı, o kadar kanatıcı. Bunlar ve daha başka neler geçiyordu o an zihnimden. Üzülüyordum, ağlıyordum. Ama elden bir şey gelmiyordu. Kısır bir döngü halini alan, ona taş vurduğum o gece bir türlü içimden çıkmıyor, böyle bıçak yarası gibi, bıçak yarası da hafif kalır aslında, ne bileyim, zehir gibi içime akıyordu. Bu ruh hali içinde mezarının baş kısmını ellerimle derince eşelemeye başladım ve çantamda getirdiğim koca bir poşet misketi bu açtığım çukura yerleştirip üzerini kapattım. Sonra Hakan'ın huzurunda bir daha kimsenin hiçbir şeyini çalmayacağıma yemin ettim. Ona yaptığım gibi bir fenalığı kimseye yapmayacağım diye ant içtim. Ardından yaşlı gözlerle Hakan'a veda edip ayağa kalktım. Mezarlıktan aşağıya doğru yürüdüğümde hava kararmak üzereydi. Köylü çobanlar yakınlardaki hayvanlarını evlerine götürüyorlar, köpeklerin havlamaları keçilerin boynundaki çan seslerine karışıyordu. Koşarcasına indim mezarlığın bulunduğu tepeden. Geriye son bir kez daha Hakan'ın mezarının olduğu tarafa baktım. Oraya doğru belli belirsiz bir el salladım. Onun bana yaptığı gibi usulca gülümsedim. Sonra yine özür diledim Hakan'dan ve o an içimden şöyle bir cümle geçirdim. Bir daha asla misket oynamayacağım ve oynamadım. Son.